Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Ocak 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Eksen'de. Covid notlarımız var elbette. Dünya çapında tartışmalar omikron varyantıyla birlikte devam ediyor. Çin'de yeni tedbirler var. Joe Biden Amerikan Başkanı kalıcı olacağını düşünmediğini söyledi. Covid-19'un hayırlı bir yorum diye değerlendirelim. Avrupa'da önlemler, tartışmalar, notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Türkiye'de de Covid'in omikron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki patlamayı net olarak görüyoruz. 60 binlerin üzerinde seyrediyor ve Turkovak tartışmaları var. Dünya ekonomisiyle ilgili notlar var. Enflasyon oranları Euro bölgesinde, aynı şekilde Amerika'dan notlar var ve IMF'nin de gelişmekte olan ülkelere uyarısı var. Faiz artışlarına hazır olun, para birimlerinde değer kaybı olabilir deniliyor burada. Tabii Türkiye'de bu zaten yaşandı ve bundan sonrası ne olacak diye hepimiz korkuyla bekliyoruz, öyle diyelim. Küresel bilek güreşinden notlar tabii ki Amerika'da, Amerika'nın ve NATO'nun Rusya'nın önerdiği güvenlik garantileri taslağı üzerine görüşmeleri bugün Cenevre'de başladı. Son 30 yılda NATO genişlemesine ilk defa bu kadar kararlı bir biçimde Rusya Federasyonu'nun artık yeter dediği bir ortamda ilk görüşmeler dün akşam ön görüşme yapıldı. Bugün de görüşme başladı NATO'yla ve daha sonra AGİT'le de bu hafta görüşmeler olacak. Öncesinde Rusya'nın önemli bir komşusu, Sovyetler Birliği'nde bir zamanlar aynı ülkenin parçası olan Kazakistan Cumhuriyeti'nde, Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan'da malum gerilim. Geçtiğimiz hafta da olayları yorumlamaya, gelişmeleri aktarmaya çalışmıştık. Büyük ölçüde teskin olmuş gibi gözüküyor. Devlet Başkanı Tokayev'in ipleri eline almasıyla ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden oluşan bir kısmından devreye girmesiyle olaylar yatışmış gözüküyor. Bugün Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün video zirvesi yapıldı. Liderlerin verdikleri mesajlar vardı. Kazakistan yönetimi bu işin dış kaynaklar odaklı olduğunu söylüyor. Tutuklamalar var, son notlar var. Bunları aktaracağım. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'daki bu gelişmelerden çok rahatsız olmuş gibi gözüküyor. Ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün devreye girmiş olmasından da rahatsız olmuş gözüküyor. Hafta sonunda Amerika'dan çarpıcı yorumlar yapıldı. Rusya'dan yanıtlar verildi. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Avrupa'dan notlarımız var. Fransa'da Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylardan tabii ki önde geleni Emmanuel Macron ama seçilip seçilmeyeceği biraz tartışmalı. Türkiye ile ilgili mesajlar vermeye başlamakta gecikmemiş gözüküyor. Türk dış politikasından da notlar var. Aynı zamanda özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın değerlendirmeleri var. Adeta yılın ilk değerlendirmeleri gibi oldu. Yunanistan'dan ABD ile ilişkilere uzanan pek çok konuda açıklamalar yaptı. Hem gazetecilerle buluşmasında hem başka bir etkinlik vesilesiyle yaptı. Bunları aktaracağım. Orta Doğu'dan başlıklar var yine. Irak'ta meclis, yeni meclis toplandı ama ilk oturum biraz olaylı gibi gözüküyor. Amerika-İran ilişkilerine dair notlar var. Bunları da vaktim el verdiği ölçüde aktaracağım. Bugün tabii Amerika ve NATO'yla 12'sinde Brüksel'de yapılacak ama Cenevre'de ABD ile Rusya masaya oturdular. Tabii bu küresel ortamı etkileyecek önemli bir gelişme. Ne çıkacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi de etkileyecek. Çünkü Ukrayna üzerinden ve Karadeniz üzerinden NATO'nun son dönemde hamle kendilerini görüyorduk. Tam bu olaylarla birlikte, bu görüşmelerin başlaması öncesinde de Kazakistan'da böyle bir hareketlilik yaşanmış olması da yine dikkat çekiciydi. Bu konuları konuşacağız bugün programın ikinci yarısında, özellikle Asya çalışmalarıyla tanıdığımız Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak. Değerlendirmelerini alacağız küresel jeopolitikle ilgili, Kazakistan'la tabii ki ilgili olarak. Türk dünyası da bu arada yeni Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yarın toplantısı olacağını aktarmak gerekiyor. Henüz çok etkili bir kurum değil ama yavaş yavaş sanki adını da duyurmaya başlıyor gibi bir görüntü var. Onu da kendisine değerlendirmelerini soracağım bununla ilgili olarak. Ve Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden ekseni dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ını dinleyebilirler, yine Spotify üzerinden bizi dinleyebilirler efendim. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım Twitter'dan. Oradan da linki tıklarsanız, like ederseniz, dinlerseniz, izlerseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notları. Amerika'da salgın etkisi omikronla birlikte katlanmış durumdayken, anketlerde Joe Biden'ın onaylanma oranı da etkilenirken, salgın ve tabii arkasından gelen ekonomik zorluklarla ilgili Amerikan Başkanı kalıcı olmadığı değerlendirmesi yapmış. Ama tabii ki çevre etkileri kalıcı olacak demiş. Tabii yani doğal olarak Covid dünyası olacak bundan sonra demeye çalışıyor aslında çevre etkileri derken. Yeni normal bu olmamalı da demiş. Birazdan aktaracağım, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çok. Her ne kadar işsizlik rakamları Amerika'da iyi gelmiş olsa bile. Çin'de anakarada ilk defa omikron varyantı taşıyan bir yayılma tespit edilmiş. Tam da kış olimpiyatları başlayacak 4 Şubat'ta Beijing. Başkent Pekin, Beijing diye Çinliler ifade ediyorlar. Ve başkent yakınlarında toplu testler uygulamaya başlanmış ve aynı zamanda da alarm verilmiş Pekin için. Tabii Çin için çok hayırlı bir haber değil. Omikron varyantının bu şekilde olimpiyat oyunları başlarken, yaklaşırken yayılmış olması. Belli yerlerde kısmi karantinalar uygulamaya başlamış durumda zaten omikronun da etkisiyle Çin'de. Toplu testler, böyle alarm durumları devrede gibi gözüküyor. Yaklaşık 150 vaka, öyle Amerika'daki gibi değil vaka sayıları ya da Avrupa ülkelerindeki gibi değil, ama bu bile Çinliler için yeterli geliyor. Almanya'da yeni önlemleri cuma günü açıklamıştı yeni başbakan Olaf Scholz virüse karşı. Kolay değil tabii, bizi meşgul edecek sağlık sistemi biraz sıkışmış durumda. 15 Ocak'tan itibaren artık işte restoranlara, kafelere giriş kurallarını falan sıkılaştırıyorlar. Biraz böyle aşı olmuş olmak ya da hastalığı geçirmiş olmak gibi kurallar devre. Yavaş yavaş bir aşı zorunluluğuna doğru utangaç bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün. Bu arada BioNTech Pfizer aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili yine haberler ortalığı kapladı. mRNA bazlı bir aşı biliyorsunuz bu. Euro banknotlarına fotoğrafların basılması önerisi ortaya atılmıştı. Biraz böyle basalım mı basmayalım mı, böyle bir gölge olabilir gibi çok tuhaf yanıtlar vermişler. Yani basacaksanız basın fotoğraflarını, eğer hani aşıyı bu kadar önemsiyorsak hani portrelerine izin veririz ama, verilebilir ama sadece yüzleri belirsiz olsun ne demek, böyle bir açıklama yapmışlar. Tuhaf bir açıklama olmuş açıkçası. Emmanuel Macron bu arada yaşlı, aşılı olmayan insanlarla ilgili onların canını çok sıkmak istediği, burada kullandığı Fransızca bilenlerden ben de anladığım kadarıyla biraz küfürvari bir ifade kullanmış, canlarını sıkmak istiyorum derken tam ifade de edemiyorlar ama suç duyurusunda bulunmuşlar efendim. Ayrımcılıkla suçlanıyorlar, tahammül edilmez buluyorum demişti. Böyle biraz daha söylemlerine dikkat ederdi batılı liderler ama Covid-19 onları da çileden çıkartmış gibi gözüküyor. Benzer bir şey Kanada'da, Kanada Başbakanı'nın tatile çıkan uçak yolcuları maske takmayan, tabii ki bu kadar ağır ifadeler değil, o aptallar demiş, bilemiyorum nitelik olarak farkı nedir ama o da böyle bir değerlendirme yapmış durumda. Yunanistan'da Syriza'nın lideri Alexis Tsipras Covid testi pozitif çıkmış. O da Yunanistan'da da vaka sayılarında artış olduğunu biliyoruz. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail nüfusunda aşılama oranları yüksek biliyorsunuz, en başından beri işi sıkı tuttular ama nüfusumuzun %40'ı Covid-19'a yakalanabilir diye bir değerlendirme yapmış. Bu durumda işte 9 milyon yaklaşık 4 milyonunun Covid'e yakalanabileceğini söylemiş. Bu kadar aşılar üzerine Covid'e yakalanıyorsak o zaman niye aşı oluyoruz diye soruyor kimileri. Öbürleri de aşı olunca ölümcüllüğü azalıyor yanıtını veriyor. Bilim insanları genel olarak bunu vurguluyorlar. Altını çizelim. Hastalığa yakalanılabilir. Hatta birkaç aşı olanlar da omikron varyantına özellikle yakalanıyorlar ama evde atlatma fırsatı, hastanelik olmama ve ölmemeyi sağladığını belirtiyor bilim insanları. Evet, bir de cuma günü de aktarmıştım size. Sırp raket Novak Djokovic'in Avustralya macerası, vize vermişler ama karantinaya aldılar, zorunlu karantinaya. Ortalık birbirine girdi, bütün dünyadaki Sırplar ayaklandılar, adeta milli davaya dönüştü bu. Mahkemede vize verdiler dedim ya, onu mahkemeye tabii taşıdılar. Vizesi iptal edilmiş bu yüzden ve böyle sıkışmışlık arasında destek gösterileri derken mahkeme lehine karar vermiş gibi gözüküyor. Seyahat belgelerini geri verecekler. Epey spor dünyasında fırtınalar estirdi bu Covid-19'la bağlantılı olarak. Türkiye'de son 24 saatte cumartesi günü 141 can kaybı, 66.237 vaka açıklandı. Dün de 173 can kaybı, 61.007 vaka, artık 60 bin ortalama, 30 binler bir ara sanki düşer gibi olmuştu. Tabii omikronun etkisi olduğunu vurguluyorlar. Tabii PCR testi ne kadar yapılıyor onlara da bakmak lazım. Yani açıklanan rakamlar bununla da bağlantılı. Türk Tabipleri Birliği de Turkovak aşısı Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen, bunun verilerinin paylaşılmasını talep etmiş. Şimdi tabii aşı çıktı, hatta bir takım yetkililer de bu aşıdan oldular ama insanların kafalarında zaten aşı karşılığı çok Türkiye toplumunda da eksik değil. Bu varken tabii verilerin açıklanmasında fayda var. Çünkü açıklanmadığı zaman şüpheler daha da artıyor. Bunu da Türk Tabipleri Birliği talep etmiş efendim. Cumhurbaşkanı'nın da eleştirileri olmuştu Türk Tabipleri Birliği'ne. Yani bir meslek örgütü olarak tabii doğal olarak vatandaşlara yapılacak olan bir aşıyla ilgili verileri talep ediyorlar. Başka ne yapacaklar? Sorumlulukları da zaten bunu gerektiriyor. Yani normal koşullarda aşı tereddütünden de kaçınmak için meslek örgütü olarak yapmaları gerekeni yaptıklarını düşünmek lazım açıkçası. Şimdi Amerika'dan bahsetmiştim girişte, Covid ile ilgili tartışmalar, Biden'ın değerlendirmeleri. Tabii enflasyonist ortam Amerika'da en büyük kaygılardan bir tanesi. Merkez Bankası enflasyonu kalıcı hale getirmekten kaçınacak politikalarıyla başarılı olur diye bir değerlendirmesi var. Ama tabii son rakamlar, istihdam raporu açıklanmış, biraz da iyi gibi gözüküyor. Amerika'da işsizlik oranları düşmüş gibi gözüküyor. Fakat Biden diyor ki enflasyon hala endişe kaynağı ve yani ailelerde istihdam ve gelirler düzelse de ailelerin sıkıntıları var ifadelerini kullanmış. Euro bölgesinde de benzer, %5'e çıkmış enflasyon. Ne şahane, keşke Türkiye'de %5 olsa, bizde yüzde kaç yani, artık ipin ucunu kaçırdık. Ancak işte aldığımız ürünlerin birkaç gün sonra ne kadar yükseldiğiyle falan şey yapıyoruz, kıyaslama yaptığımız zaman dehşete kapılıyoruz. %5'lik bir enflasyon ki rekor Euro bölgesi için bu Aralık ayı içerisinde. Tabii faiz artışları, en son Arjantin Arjantin ve Peru'da faiz artışına gitmişler. Uzun süre sonra Arjantin ilk defa faiz artışı yapmış. Para politikalarıyla bu enflasyonist ortamı engellemeye çalışıyor hükümetler, Türkiye hariç diyelim. IMF'den bu koşullarda gelişmekte olan ülkelere uyarı geldi. Fed'in hızlı sıkılaşmayasına hazır olun dedi. Herkes aslında bunu bekliyor. Dünya ekonomisinde konuşuluyor. Fed faiz artışına gidecek. Tabii Fed faiz artışına gidince bu da dünya genelinde para birimlerinin düşüşüne yol açacak. Maalesef Türk lirası o kadar vahim yerlere geldi ki hepimiz dehşet içerisinde bu süreci faiz indirimi yüzünden izlemiştik. Fed bir de faiz artışına gittiğinde acaba başımıza ne gelecek diye düşünebiliriz. Bu açıklamadan sonra daha da belki kaygılanmakta fayda olabilir. Amerika'da Amerika'nın önde gelen kenti, mali başkenti diyelim, New York'ta Bronx semtinde dün bir apartmanda facia, bir yangın çıkmış. Arızalı bir elektrik ısıtıcı yol açmış anlaşılıyor. 19 kişi hayatını yitirmiş. New York itfaiyesi modern zamanların en kötü yangınlarından biri diyor. Aralarında çocuklar da var anladığım kadarıyla. Görüntüler de dehşete gizli. 3. katta çıkmış üst kattakiler. Çok sayıda da yaralı var bu arada. New York'ta da böyle bir yangın felaketi var. Evet, şimdi küresel bilek güreşinde Rusya Federasyonu özellikle Ukrayna'da 2014'te meydan darbesi sonrası yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmaması, Donbas bölgesindeki krizin bir türlü dinmemesi derken NATO'nun tatbikatları, ABD'nin sürekli Karadeniz bölgesinde tatbikatları, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik yeni konuşlanmalar, hatta nükleer konuşlanmaların anılması, işte Almanya'dan alıp Polonya'ya aktarmak gibi derken 2011 sonlarına doğru giderek yoğunlaşan bu girişimlerin ardından Aralık sonunda artık ABD ve NATO'ya yeter, oturup konuşalım, bu böyle gitmez dedi Rusya Federasyonu. Sovyetler Birliği dağılmasından sonra bir ilk, ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Hukuki garantiler, yani onaylı anlaşmalarla bu işin bir çatışma koşullarına dönüşmesi engellenerek çözümlenmesi hedefleniyor. Tabii görüşmeler bugün başladı Cenevre'de. Önce Amerika Birleşik Devletleri ile, 12'sinde NATO ile Brüksel'de ve 13'ünde de Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ile Viyana'da yapılacak ilk görüşmeler Rusya'nın taslakları üzerinden. Öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, biz hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedik NATO'nun diye çıkışlar yaptı. Yani tabii pek çok belge var bu konuda. Sovyetler Birliği çözülürken gerek şifahi, gerek böyle oturup bir anlaşma yapılmasa bile yazılı belgeler var. Muhtemelen Rusya tarafından bu belgeler bu tarz söylemler üzerinden sık sık açıklanacak gibi gözüküyor. Çünkü Blinken yok öyle bir şey diyor. Biraz doğalarına da aykırı tabii böyle şeyleri kabul etmek. NATO'nun Rusya'yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı demiş. Neden tabii NATO devam ediyor? Varşova Paktı çözüleri çok oldu. Neden o zaman, yani düşmanı kimdir? Yani belgelerinde 2030 en son 2030 için de bayağı böyle Rusya ve Çin hasım güç olarak anılıyor. Ama hasım güçleri tehdit etmiyor NATO. Yani öyle çıkıyor. Öyle bir sonuç çıkıyor burada. NATO'ya yeni üye kabul etmeyeceğimiz sözü verilmediği tekrarladıktan sonra Rusya'nın talepleri kabul edilemez, kesinlikle yerine getirilemez gibi ifadeler kullanmış. Çok güzel, yani bütün dünya Amerika'nın olacak zaten, hakikaten öyle acayip bir perspektif var burada. Britanya'nın Genelkurmay Başkanı, bu arada bu görüşmeler öncesinden bahsediyorum, Rusya ile rekabet etmek üzere hipersonik füzeler geliştireceklerini söylemiş. Tony Radakin Genelkurmay Başkanı, geçmiş olsun, Rusya'da, Çin'de, hatta Kuzey Kore'de, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'de geliştirmiş gözüküyor. Biraz geride kalmışlar gibi bir manzara var ortada. Şimdi bugün başladı Rusya heyetine Cenevre'de Sergey Ryabkov başkanlık ediyor. Amerika heyetine de Wendy Sherman başkanlık ediyor. Dün gece ön görüşmenin haberleri geldi hemen sosyal medyadan. Ryabkov müthiş geçti diye bir ifade kullanmış. Toplantı öncesinde tabii karşılıklı mesajlar verildi. Özellikle NATO'nun Ukrayna'yı, Gürcistan'ı vesaire içerecek şey. Bütün Karadeniz'e hakim olacak böyle bir strateji çiziliyor çünkü. Karadeniz'de Rusya Federasyonu açısından önem taşıyor ve Karadeniz'in sadece kıyı ülkelerine ait olması, oranın askerileştirilmesinin önemlisi. Geçmişte savaşlar çıktı tabii Karadeniz üzerinden, unutmamak lazım. Bu kadar askerileştirmenin çok da bir faydası olmadığı ortada. Tabii sadece bunlar değil, tatbikatlar, Amerika'nın sürekli Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılmasına son verilmesi, nükleer dahil olmak üzere. Hatta Orta Asya'ya uzanan talepler var bu Amerika'ya ve NATO'ya karşı ortaya konulan talepler. Rusya tarafından yapılan açıklamalar tabii hızlı ilerleme sağlanacağını varsaymak saflık olur şeklinde oldu Ryabkov'un açıklamaları. Göreceğiz bunun ilk sonuçlarını, birazdan değerlendirmelerinde soracağız Doktor Barış Adıbelli'ye. Tek görüşmeyle sınırlı kalacak mı yoksa devam edecek mi? NATO Dışişleri Bakanları bir video toplantı yapmıştı haftayı kapatırken, geçen hafta. Orada özellikle Rusya ile diyalog kurulması, kapıların kapatılmaması, gerilimi düşürülmesi gibi aslında suya sabuna dokunmayan çağrılar yapıldı. Stoltenberg Genel Sekreter de açıklamalar yaptı. Diyalog kurmaktan bahsediyor ama bir yandan da Ukrayna krizi yüzünden yeni bir çatışma yaşanması ihtimal dahilinde diye açıklıyor. Bazı endişelerini gidermeye hazırız. Hani belki biraz daha az tatbikat yapmaktan mı bahsediyor? Bir takım silahların kontrolü anlaşmalarından mı bahsediyor? Çok böyle muğlak ve talepler, taslaklar açıkça dünya kamuoyuna duyurulduğu için de biraz böyle hani manevra alanları daralmış gibi gözüküyor. Ne konuşacaklar bağlamında. Ama hani bize böyle talepler dayatılıyor gibi bir hava esiyor Batı'da. En son Financial Times'a Stoltenberg, Ukrayna etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var diye bir ifade kullanmış ama NATO'ya katılmaması talebi kabul edilemez, artık Ukrayna bizim demeye getiriyor. Böyle bir tuhaf mesajlar var. Tabii Rusya tarafında da Ukrayna'da, Kiev'deki bu aşırı sağcı rejimin Donbas'a yönelik, ki Rusça konuşan nüfusun ağırlıklı olduğunu belirtmek lazım orada. Zaten eski Sovyetler Birliği'nden bahsediyoruz. Oraya bir provokasyonla bir çatışma çıkartabileceği kaygıları dile getirmişti. Şimdi bu zamanlamayla tabii geçtiğimiz hafta bir de Kazakistan, Orta Asya'da kime sorsanız en son patlayacak yer diye gösterilen ülkelerden bir tanesi, belki önde geleni Kazakistan. Tokayev yönetimine karşı önce tabii LPG zamlarıyla protesto dalgası, grevdeki bir takım işçilerin, aralarında Amerikan şirketlerinin de bulunduğu büyük tesislerde çalışan çok uluslu şirketlerin bulunduğu tesislerde grevlerle başladı ama kısa sürede bir sosyal medyada herkes şaşırdı kaldı. Yani öyle hani Amerika'nın böyle barışçı protestolar ya da Batı'nın tabir ettiği şeye benzemediği, sokaklarda plakasız araçlardan silah dağıtımları, cephaneliklerin basılması, ortalığın yangı, bayağı böyle iç savaş manzaralarına neredeyse döndü olaylar. Tabii müdahale, Kazakistan'ın içerisinde de bir takım elitlerin mücadelesinden bahsediliyor. Tokayev ile Nazarbayev, ki ulusal konseydeki yetkilerini ele aldı Tokayev ve teröristlerle müzakere masasına oturmayız diye çok sert bir imaj çizerek olaylar kontrol altına alınmış gözüküyor. Bu arada Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü de stratejik bir takım tesisleri kontrol altına aldı. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan'dan barış güçleri yollandı ama onların gösterilerin bastırılmasında katiyetle rol oynamayacağının altı sürekli açıklamaların hepsinde çizildi. Bugün 10 Ocak Ulusal Yas Günü ilan edilmiş durumda. Yaklaşık 8 bin insan gözaltına alınmış Kazakistan'da. Özellikle de dikkat çekici bir nokta Almatı'da, eski başkent Nazarbayev kurucu lider olarak veda etmeden önce tabii Astana'ya Nur Sultan ismi verilerek başkent taşınmıştı. Orada en büyük hasar, en büyük kayıplar Astana'da toplanmış gözüküyor. Nazarbayev bütün bu süreçte hep sessiz kaldı. Sonunda açıklama yaptı sözcüsü Adyos Ukibay aracılığıyla yaptı ve bütün vatandaşlara Tokayev'i desteklemeleri çağrısı yaptı. Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı da kendisi devretti. Bir ara ülke dışına kaçtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaçmadı. Kazakistan'da bulunuyor diye açıklamalar geldi. Şimdi tabii herkes değerlendirme üstüne değerlendirme yapıyor bu konuda. Bugün de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün video konferansı zirvesi yapıldı. Yaklaşık 2030 barış gücü askeri gönderilmiş durumda. Liderler sürekli telefon trafiği yaptıktan sonra bugün video konferanslı toplantıya geçtiler ve orada da mesajlar verildi. Özellikle de Tokayev'in açıklamaları tabii önemli. Bir merkezden kontrol edildi bu şiddet, önceden hazırlandı diyor. Astana'daki şiddetli çatışmalara dikkat çekiyor. Sivillere karşı savaş açmadıklarını, açmayacaklarını, teröristlere karşı operasyonların devam edeceğini söylüyor. Yarın da yeni hükümeti açıklayacak. Rusya lideri bunun bir saldırganlık eylemi olduğunu ve Kazakistan devletini hedef aldığını söyledi. Uluslararası teröristlerin ülke dışındaki kamplarında eğitimden geçtikleri açık ifadesini kullandı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçlerini sınırlı bir süre için göndermiş durumda. Evimizdeki durumu sarsmalarına izin vermeyeceğiz ve renkli devrimlere de müsaade etmeyeceğiz ifadeleri var. Tabii eski Sovyet coğrafyasındaki insanları en çok kaygılandıran mesele, bütün hayatları yıkıldı çünkü o çöküş sürecinde ve sonra Amerika'nın ve Batı'nın tetiklediği bütün renkli devrimler sistemik olarak hiçbir şey değiştirmezken elitlerin değişmesiyle sonuçlanan bir kapitalizme dönüş süreci. Tabii burada da renkli devrimler, renkli devrim denildiği zaman o coğrafyada insanların tüyleri diken diken oluyor, yıkım anlamına geliyor onlar için, azımsanmayacak bir çoğunluğu için diye de altını belki çizmekte fayda var. Devlet önemli bir mefhum, devrim yapmış toplumlarda ve çöküş yaşamış toplumlarda, ağır çöküş yaşamış toplumlarda. Şimdi bu mesajlar verilirken Amerikan yönetiminden de dikkat çekici açıklamalar geldi geçtiğimiz hafta sonunda. Şimdi mesela Çin lideri Xi Jinping de Tokayev'le görüştü, hatta destek beyanı var. Onun da benzer bir algısı var. Renkli devrim kışkırtan dış güçler algısı, bunu yansıtan açıklamalar geldi. Amerikan yönetimi ise orantılı müdahale edin, İşte OHAL uygulamasından endişeliyiz, her türlü şiddeti kınıyoruz ama barışçı çözüm lazım gibi aslında genellikle klasik vurgular yaptı Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı. Ama bir noktada tarihten bir ders: evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir diye bir ifade kullandı. Bu enteresan tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapındaki askeri üsleri, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Japonya'da, hatta hala Almanya'da 32 bin askeri, diyeceksiniz ki onları istiyorlar. Aksi ne mümkün? Yani Amerika'nın askeri üslerini bir ülkenin ülkesinde istememe gibi bir lüksü olabilir mi hiç diye insan açıkçası düşünüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı da hemen yanıt vermiş bu Blinken'ın bu sözlerine. ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur diyerek Amerika'nın açtığı bir takım savaşlara ya da öne ayak olduğu ya da işgalle bizzat yaptığı yarattığı durumlara atıf yapmışlar. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, oraya kadar gitmiş, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavlar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var. Yani biz bunu yazdık ama bir de onlara sormak lazım demişler. Biraz kapak olmuş, yani ağır bir kapak olmuş desek yeridir. Şimdi Amerikan yönetimi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün, ki Kazakistan üyesi ve çağrıda bulunan da Kazak liderliği, bu işe el atmasına çok rahatsız gözüküyor. Rusya tarafından ise yani bu sizi ilgilendirmiyor açıklaması gelmiş efendim. O kadar olay bir yerlere varmış ki Antony Blinken CNN televizyonuyla söyleşisi sırasında kendisine eski savunma bakanı Leon Panetta'nın değerlendirmesi, ki John Bolton da bugün benzer bir şeyler yazmış, Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istiyor gibi, katılıyor musunuz bu değerlendirmeye diye Antony Blinken'a sormuşlar. O da Bence bu doğru. Başkan Putin'in hedeflerinden biri ve daha önce Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkeler üzerinde yeniden bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor. Yani zaten doğal nüfus alanı, etki alanı oluşturmaya çalışıyor. Oradan Sovyetler Birliği'nin böyle bir şey var, zincirleme bir şey. Amerika'da bütün dünya bizim diyor. Enteresan. Şimdi bu burada tabii Tokayev'i vur emrini, teröristleri vur emri. Mesela Amerika'da birileri ele silah alıp kongre bassa vur emri vermeyecek mi acaba diye insan düşünüyor. Hele 6 Ocak kongre baskınından sonra orada da epey olaylar olmuştu, hatırlayacaksınız. Hiç kıyas da kabul etmez ama. Anthony Blinken bu değerlendirmeleri yaptı ama tabii ki bu renkli devrim algılarını kırmaya çok yetmiş gibi gözükmüyor. Bir de Türk Devletleri Teşkilatı tartışılıyor son dönemde. Türkiye dönem başkanlığını üstlenmişti. Olağanüstü toplanma kararı almışlar. Hafta sonunda Antalya'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunu söyledi. Yarın video konferans yoluyla yapılacakmış. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilerden şunu anlıyoruz. Hani olaylar Kazakistan'da o boyutlardayken böyle bir zirve toplanamazdı. Kazakistan Dışişleri Bakanı'nın sunum yapacak adam işi başından aşkın gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla şimdi yapıyoruz demeye getirmiş Çavuşoğlu. Kazakistan'ın barışa, huzura, istikrara kavuşması temennimizdir diye böyle çok dengeli açıklamalar var Türkiye'den. Onu da Doktor Barış Adıbelli'ye birazdan soracağım. Avrupa'dan Almanya'da teknik arıza olduğu açıklandı yetkililer tarafından. Başkent Berlin'de yüksek gerilim hattında çıktığı söyleniyor bunun. 20 bin hane elektriksiz kalmış tren istasyonlarında hizmet verilememiş. Tabii hemen herkesin aklına enerji tartışmaları buradan geldi. Ama dediğim gibi teknik yüksek gerilim hattında meydana gelen arızadan bahsediyorlar. Britanya'da Tony Blair'e şövalyelik ünvanı verilmişti. Aslında geleneksel her sene kraliçe veriyor, kraliyet veriyor. İptali için Change.org'da imza kampanyası başlatılmıştı. 1 milyonu bulmuş savaş suçu tabii, Irak savaşı, yalanlar, mantar bulutları. Bu tartışmalar var. İsveç'te İsveç Başbakanı'nın evinde çalışan hizmetli kadın yasa dışı göçmen çıkmış. Evine baskın yapmışlar bu arada İsveç. Yeni başbakan, kadın başbakan. Daha önce bir hırsızlıktan mağazada hüküm giymiş, aranıyormuş. Hizmet firması görevlendirmiş, kadının haberi olmadığı anlaşılıyor. Magdalena Andersson, İsveç Başbakanı. Hollanda'da neredeyse 300 gün sonra hükümet kurulmuş. Mart 2020'de düzenlenmişti seçimler. Orada tabii çok koalisyonlar, çok partili koalisyonlar daha çok kuruyor. 14 tane de kadın bakan çıkartmışlar. Onu da belirtelim. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İktidar Partisi DİS'inin içi biraz karışmış. Dışişleri Bakanı Hristodulidis istifasını sunmuş. Liderliğe hazırlanıyor diye tartışmalar var Kıbrıs Rum yönetiminde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Buna hazırlanıyor. Yavaş yavaş da kolları sıvıyor diyelim. Le Parisien gazetesine söyleşi vermiş ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesini sormuşlar. Damarına basmışlar diyeceğim. Evet, AB değerlerine uymadığı saldırgan politikalar izlediğini, Türkiye siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor demiş. Fransa içerisinde siyasal İslamcılıkla ilgili ve laiklikle ilgili çok ciddi tartışmalar varken biraz oraya oynamaya yönelik olduğu anlaşılıyor Macron'un bu söylemlerini. Amerika'nın yeni büyükelçisi Jeff Flake geldi, güven mektubunu sunacak. Yunanistan ABD ile Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı. Mısır'ın Kızıldeniz'de ABD ile tatbikatı var, onu belirtelim. Ve son olarak konuğuma dönmeden önce Savunma Bakanı'ndan bahsetmişti. Hulusi Akar'ın açıklamaları vardı, yılın ilk açıklamaları diyelim, gazetecilerle de buluşmuş. Daha çok Yunanistan'a yüklendiğini görüyoruz. Kuzu postuna bürünerek mağdur imajı vermeye, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları da NATO'ya ve AB'ye mal etmeye çalışmakla suçlamış. Karasularıyla ilgili çok haklı ifadeleri var Hulusi Akar'ın. 6 mil olan karasularını 12 mile çıkartmaya çalıştığını, bunu kimsenin kabul edemeyeceğini belirtmiş. Mantıkla da izah edilebilecek bir durum değil demiş. Geri kalan notlarda Amerika ile işte S-400 meselesi, zorunluluk, efendim F-35, F-16 görüşmelerinin devam ettiği vurguları var. Biraz NATO'ya sitemleri var Hulusi Akar'ın, onu belirtelim. Yani biz bu kadar NATO'nun en çalışkan üyesiyiz ama bizim savunma için alımlarımız engelleniyor. Yunanistan'a aklına uyuluyor ve ittifak içinde ittifak anlaşmaları, ittifak yapılıyor NATO içerisinde. Bu da NATO'yu zayıflatır diye bir tema var efendim. Evet, süremi uzattım, çok şey anlattım. Konuğuma dönmem lazım artık. Süremi aşıyorum çünkü. Telefon hattının diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum.
Kusura bakmayın, biraz beklettim. Pazartesi böyle gündem yoğunluğu oluyor. Biraz da gündem kalabalık. Geçtiğimiz ay ortalarında Rusya'nın sunduğu ABD'ye ve NATO'ya güvenlik garantileri anlaşması taslakları vardı. Bugün Cenevre'de ilk görüşme Amerika Birleşik Devletleri ile yapılıyor. Değişik bir iklimle yapılıyor. Aslında belki son 3-4 gündür bu görüşmeleri çok tartışmak mümkün olabilirdi ama aniden Kazakistan patladı. Bütün dünyanın dikkati Orta Asya'nın çok zengin ülkesi Kazakistan'a çevrildi. Ne dersiniz bu öncelikle buradan başlayayım, jeopolitik anlamda değerlendirmek gerekirse elbette Kazakistan'da bir takım huzursuzlukların, rahatsızlıkların olduğu ekonomik temelli anlaşılıyor gelen haberlerden ama öte yandan Kazak yönetimi de bu işin arkasında bir renkli devrim senaryosu ve dışarıdan yönetilen, yönlendirilen bir takım durumlar olduğunu söylüyor. Katılır mısınız? Neden şimdi birdenbire böyle bir şey oldu? Beklenir bir şey miydi sizce Orta Asya denklemi düşünüldüğünde?
Şimdi tabii bu Kazakistan'da yaşanan son olaylara bakarken referans noktalarımız var. Referans noktalarından yola çıkarsak evet, bir renkli devrim girişimi oldu diyebiliriz. Hatırlarsanız Ağustos veya Eylül gibi sizinle şeyi konuşmuştuk, Afganistan'dan Amerika ve NATO'nun çekilmesini.
Evet.
O zaman şöyle bir ifadede bulunmuştum ben. Bu çekilme yaşanıyor. Amerika'nın Afganistan'daki en uzun savaşı sona eriyor ama bu sefer Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor demiştim. Ve buradaki çekilmenin bir zafer olmadığı, yani NATO'nun Amerika'nın oradan çekilerek orada yeni bir dönemin barış anlamında başlamadığını, aksine büyük bir kaos ve istikrarsızlık süreci geldiğini ben söylemiştim. Defalarca hatta Asya programlarda, Asya'ya gittikken de hep bunu söyledik. Ve orada şunu söyledik. Dedik ki zayıf halklar Tacikistan, Kırgızistan hattı. Çünkü önceki yaşananlara bakılarak hep onu söyledik. Efendim işi Torasan dedik. Tacikistan'ı Kırgızistan tehdit ediyor. Fakat biz burada bu beklentide iken esas patlama hiç ummadığımız, gerçekten güçlü olarak bildiğimiz, yani sadece ekonomik anlamda zengin olması önemli değil ki, aynı zamanda güçlü bir ülkeydi Kazakistan. Kazakistan'da böyle bir olayın yaşanması tabii dikkatleri farklı yönlere çekti. Şimdi ben renkli girişim olabilir düşüncesine yakınım. Şunun için, ben bunun örneklerini daha önce gördüm. 2000 yılının ortalarında, değil mi? Beraber gördük, Ukrayna'da gördük, Gürcistan'da gördük, Kırgızistan'da gördük. Efendim, ondan sonra Özbekistan, Arbican'da denen, 2008'de Afgan devrimi diye Tibet'te Budist sahipler ayaklandı Çin'e karşı. Orada gördük. Ondan sonrası şekil değiştirdi. Arap Baharı adı altında tüm Orta Doğu coğrafyasında gördük. Dağıtı bitmedi. Birkaç yıl önce artan yumurta fiyatlarından dolayı İran'da halk sokağa döküldü. Dökülen halk ondan sonra nereye doğru eleştiriyi yöneltti? Rejime, hatta Ali Hamene'ye çok ağır protestolarda söylenen sözler oldu. Biz İran'da bunu bir iki defa gördük. Hatırlayın, Trump Twitter'da neler paylaşmıştı İran'daki olaylarla ilgili. İran halkı sizi destekliyoruz demiş, hatırlarsanız. Evet, biz iki bir şey yapamıyoruz ama kalbimiz sizinle demişti. Yani Amerika açık bir şekilde en azından öyle destekliyoruz. Şimdi bu tip şeylerde küresel güçler ya fırsatı yaratır ya da ortaya çıkan fırsatı değerlendirir. Şimdi Kazakistan'da muhtemelen ortaya çıkan bir fırsat görüldü. Ancak tabii çok hızlı davranıldı burada. Kazak hükümeti diyor ya, Amerikanlar Allah Allah diyor. Yani neden Rusya'dan yardım istediler? Bunu anlayamadık diyor.
Şimdi bu noktada, anlaşılmaz mı sizce peki?
Bu noktada biz de diyoruz ya, 100 binin üzerinde ordun var. Askerin var. Yani terörist teşkilatında neden Rusya'da ya kolektif güvenlik anlaşma örgütünün toplasanız asker kaç kişi edecek?
Ama 2030 asker gönderildi ama tabii olaylara müdahale etmek için değil, kilit tesis, devlet tesisleri çünkü aynen. Saldırıya uğradığı için anladığım başkan, kadarıyla öyle izah ediliyor ya da.
Tabii daha başka anlamı da var onun. Yani şunu devreye getiriyorum ben. 100 bin asker varken bir tarafta 2000 küsur askerle aslında mesele Rusya'nın bir şekilde o denklemin içine sokularak dışarıdan yapılan bu girişime karşı aslında Rusya ile birlikte bunu engelleme. Yani şimdi dışarıdan yapılan girişim orada Rusya'yı gördüğü zaman bir şekilde geri adım atacak. Amerika'nın verdiği tepkiye bakarsak aslında Kazakistan'ın Tokayev'in oynadığı oyun tutmuş gibi. Ne dedi Amerika? Yani Rusya'yı niye çağırdınız? Bu çok anlamlı değil dedi Blinken. Şimdi ondan sonra da ne dedi? Evinizde gizli mi? Bir daha çıkaramadı. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'a kolektif güvenlik anlaşması öbütü ki Rusya'nın NATO'su olarak adlandırılıyor Batı'da.
Evet.
Ve Rusya'nın gelmesi çok hoşuna gitmiş değil.
Evet, ama Ruslar da yanıt verdiler yani Amerikalılara ama biraz.
Benzer bir şekilde yanıt verdi. Şimdi burada tabii çok önemli bir hafta bu hafta. Şöyle ki Ukrayna meselesinde diplomasinin öne çıktığı bir hafta olacaktı bu hafta. Yani biz burada çalışanlar olarak heyecanla bekliyorduk acaba ne olacak falan. Şimdi son bu Kazakistan'daki gelişmelerin ışığı altında NATO İşler Bakanları toplantısı yapıldı geçen hafta.
Evet.
Geçen günlerde. Şimdi orada iki görüş ortaya çıktı. NATO diyor ki artık Rusya'yla diyalog kuralım. Yani bu meseleyi başka bir konu taşıyalım. Olumlu bir gelişme. Ama bize şunu diyorlar. O da Amerikan tarafından gelen bir şey. Yani bu Rusya'nın güvenlik garantisi adını verdiği teklifte hepsinin kabul edilebilirliği yok diyor. Belli bir bölümü evet olabilir ama belli bir bölümü yok. Şimdi burada neler var? Diyor ki Ukrayna'yı Gürcistan'ı NATO'ya almayın. Efendim NATO'yu doğuya doğru NATO genişlemesi. Şimdi bu Amerikalılar diyor ki biz Rusya şunu demişti. Bize söz verildi daha önce demişti. Amerika şunu dedi. Blinken dedi ki biz hiçbir zaman yani NATO hiçbir zaman Rusya'ya doğuya doğru genişlemeyeceğiz diye bir söz verdi.
Evet, çok sayıda belge var bu konuda tabii evet. Yani.
Şimdi böyle bir iddia var. Şimdi bir de Rusya Rusya NATO Konseyi ki o da şeyden sonra olacak. Bu Cenevre'den sonra ondan sonra Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın şey var. Şimdi tüm bu süreç aslında Rusya'nın bir anda dikkatini de dağıtmış oldu. Bakın. Kazakistan meselesi bir anda dikkatini dağıtmış oldu. Şimdi aslında
dağıtmış mıdır sizce diye soracağım şahsi görüşünüz olarak.
Bence Rusya da beklemiyordu Kazakistan'da böyle bir durumun olacağını.
Öyle mi?
Çünkü,
peki.
Tabii çünkü şunu söylüyorlar. Yani bu işi için bu Rusya'nın renkli devrimi diye var. Amerika'nın renkli devrimi.
Efendim ne gibi bir fayda sağlayabilir ki yani saldırgan diye nitelemek dışında yani ve risk tabii yani bu arada. Ne gibi fayda gelebilir ben çözemiyorum açıkçası.
Şimdi Ukrayna olmasaydı biraz düşünebilirdik. Yani biraz bir beyin fırtınası yapılırdı Ukrayna olmasaydı.
Ama var yani.
Bir Ukrayna meselesi var. Rusya bu meselenin askeri boyuttan diplomasi boyutuna çekilmesini çok istiyor. İşte bir sürü şey hazırlanmışlar. Ve nihayetinde Biden'la yapılan telefon görüşmesi geçti diyor Kremlin kendine göre. Biden'la mesela iç kamuoyuna ve Ukrayna'ya mesajları biraz sert gösterse de onlar da aslında memnun. Yani bir şey düştü yavaş yavaş. Fakat tam bu sırada burada Kazakistan'ın bu şekilde ortaya çıkması şimdi çok yorum var. Muazzam bir yorum var. Kimler dedi ki efendim Çin'e karşı yapılmış bir operasyon mu falan. Sonuç olarak şu. Burada tamam Rusya geldi. Bu Rusya'nın Orta Asya'ya, Avrasya'nın göbeğine inmesi Amerika'ya hoş etmiyor. Ancak öbür tarafta Kazakistan Çin'in çok önemli bir partneri. Yani enerji açısından bir tarafa bırakalım. Onlar var ama kuşak ve yolun en önemli batıya çıkan kapısı Kazakistan. Kuşak ve yol hem Rusya hattına hem de Türkiye hattına yani orta koridora geldiği hat burası. Şimdi buranın burada bir kaosun Çin'in kuşak ve yolunu da istemez. Engellemiş oluyor ve bir şekilde de şu var. CEDA'nın kolektif güvenlik anlaşma örgütü çok ön plana çıktı. Bakın bir kez daha Şangay İşbirliği örgütü baypat edildi. Şimdi diyeceksiniz ki birincisi nerede? Birincisi de 2010 yılında oldu. Kırgızistan'daki olaylarda bir kez daha o zaman Amerika Birleşik Devletleri de bu meseleye müdahil oldular. Çin kenarda bırakıldı. Şangay İşbirliği örgütü kenarda bırakıldı.
Çinliler destek vermiş gözüküyorlar ama yani tespitleri de çok benzer. Yani böyle bir O tarafta pek ayrı gayrı bir durum yokmuş gibi gözüküyor yani tabii, bu tabii, yani gelişmelerle ilgili.
Çabalar destekliyoruz dedik. Şimdi
bir de çok geniş bir şey yani, şimdi Hindistan'ın yani zaten niye Şii olsun? Çünkü sonuçta burada bir Sovyetler Birliği mirasını öyle ya da böyle bir yerinden, gerçi Yeltsin'in yarattığı bir mekanizma yanılmıyorsam bağımsız devletler topluluğu, ama hani kolektif güvenlik anlaşması örgütü sonra 2000'lerde oturdu yerlerine de, hani kolektif güvenlik anlaşması örgütü varken zaten Şii niye burada Şio, devreye girsin
şimdi,
tabii.
Evet, şimdi ben hep soruyu soruyorum, hem cevabı da vereyim ben. O
Şii, tabii buyurun, tabii.
Gündeme getirmemin nedeni, evet. Şii niye dahil olmadı, onu şimdi getirdim. Şii bir savunma farklı değil. Savunma evet. örgütü değil. Şimdi benzer şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'na da aynısı söyleniyor ama ikisi de Şii ile Türk Devletleri Teşkilatı aynı mantık. Aynı formda. Yani askeri örgüt değil bunlar. Savunma paktı değil.
Evet.
Şimdi Rusya'nın bu kolektif güvenlik anlaşma örgütü, bakın biraz önce bir şey kasıtlı söyledim. Rusya'nın NATO'su olarak değerlendiriliyor batına dedim. Şimdi burada Rusya'nın da kendine göre bazı amaçları var. Nedir? Bir, Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan şu anda bu kolektif güvenlik anlaşma örgütünün başında. Biliyorsunuz Ermenistan meselesinde kolektif güvenlik anlaşma örgütü harekete geçmedi. Şimdi oradan bir şeyler var. Belarus var, Kırgızistan var, Tacikistan var şu anda Çin'de.
Evet.
Olarak da var. Şimdi bu coğrafyalara da bir mesaj veriliyor. Diyor ki güvenliğinizden ben sorumluyum. Buraya yönelik herhangi bir dış müdahalede de karşısında bizi bulur. Şimdi bir mesaj bu. İkinci mesaj, Ermeni halkını bir nevi böyle bir sırtını sıvazladı. İşte Paşinyan'ın olduğu kolektif güvenlik anlaşma örgütü Kazakistan'da hemen taraf oldu. Dolayısıyla şimdi burada ben bundan sonraki tartışmalar Rusya'da çok kolektif güvenlik anlaşması üzerine yoğunlaşacağını düşünüyorum. İşte Şangay İşbirliği Örgütü biraz geride kal dediğim bu. Bundan sonra herhalde yıldızını öyle parlatacak. Yani onlar orada önem kazanırken, gücünü pekiştirirken bu tarafta Batı da kendilerine yeni bir karşıt, rakip, işte ilk defa belki NATO'nun dişine rakip bir yeni Varşova Paktı. Çünkü biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü armut ise, tabirimi mazurları, şeyde NATO'da elma, yani birbirleriyle türdeş değiller. Aslında anlaşma değil, biri şey değil. Dolayısıyla şimdi belki bunun üzerinden Amerika yola gidecek, ama şu önemli, bakın IŞİD militanlarının militanların Kazakistan'da olduğu.
Evet, çok sayıda yani söyle tabii ne olup bittiğini tam bilemiyoruz ama giderek bu tez en azından yani bunu dile getirenlerin sayısı artıyor. Bir de sınırlar tabii çok geçirgen yani Rusya ile Kazakistan sınırı komşu ülke. Ben bir kere hayatımda Astana'ya gittim, çok da dolaştığım bir coğrafya değil ama yani oralarda komşu ülkelerden çok sayıda insan yaşıyor ve biraz evet geçirgen gibi gözüküyor. Bu cihadist olgusu mümkün mü hakikaten?
Yani mümkün olabilir. Şimdi bakın, IŞİD Horasan diyoruz ve soru işaretini koyuyoruz. IŞİD örgütünün kendisine bir kere soru işareti koymak lazım. Yani yapay bir örgüt olduğu biliniyor. Orta Doğu'da bu icat edildi. Buralardan toplanıp oraya yerleştirildi. Taliban getirildi. Şimdi Taliban'ın o IŞİD'le mücadele etmesinin engellendiği söyleniyor. IŞİD Horasan'la. Şimdi öyle de bir yerde ki yani kuzey, işte kuzey doğu, kuzey biraz böyle aşağılarda, kuzey doğuyla tam şeyin arasında, tam Çin sınırına yakın. Şimdi demek ki mobilitesi yüksek. Yani bir de dediğiniz gibi coğrafya olarak çok geçirken tüm Orta Asya böyle.
Evet.
Burada tabii oran ne kadar, yani bunlar mı yapmıştır yoksa fırsattan istifade onlar da ortalığı karıştırma adına mı gitmiştir? Şimdi bu genelde böyle hep masum başlayıp işte ben hemen mazlumca aklımda 1989 Çin'deki Tiananmen öğrenci olarak gidiyor. Orada birliğini anmak için toplanan öğrenciler bir iki ay içerisinde rejime yöneldi ve o olaylar oldu. Yani şimdi buradan yola çıkarak baktım ama Kazakistan'da da böyle oldu. Belki masum başladı ama hızlı bir şekilde.
Efendim zaten renkli devrim verili toplumsal rahatsızlıkları yönlendirmek. Aynen. Ve oradan da sistemik bir değişim olmadan daha jeopolitik sonuçlar üretmek gibi bir şey. Yani herkes devrim diyor da hani evet. Devrim neresinde devrim tartışılır.
Yani Yani
evet, kimileri öyle. Evet, kimileri zaten darbe diye bunun üzerine çalışanlar çok. Şunu soracağım size. Peki Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden de çok tartışma koptu. Türkiye'de tabii bu iş benim görebildiğim kadarıyla en azından sosyal medyada ya böyledir ya böyledir ya böyle. Herkes böyle bir yerde saf tuttu gibi. Çünkü iç içe geçmiş olaylardan bahsediyoruz aslında. Birbiriyle etkileşim şeyi olan, kurgulanabilecek rahatlıkla olgulardan bahsediyoruz. Şimdi özellikle de Türk Devletleri Teşkilatı, şimdi çok yeni bir yapı Türk Devletleri Teşkilatı. Evet. Aslında tabii çok bir sosyalizmin kalesi olmuş bir coğrafyanın içerisinde. Çok da eleştiriler geldi, yapılamıyor vesaire vesaire. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani nereye kadar, real politik bağlamda nereye oturur sizce?
Bir kere Türk Devletleri Teşkilatı'na haksızlık yapıyoruz. Niye? Daha yeni kurulamıyor. Yani şimdi uluslararası örgütler çalışanlar bilir ki bir örgütü bu kadar çabuk bir şekilde aktif etmek, müdahale etsin demek de o örgüte yapılacak en büyük belki yanlışlık. Şimdi ben bir örnek vereyim, orada yola çıkalım. Şangay İşbirliği Örgütü 2001 yılında kurulduğunda Amerika falan bütün ülkeler tarafından aman alevi olarak, sabun kötüğü olarak adlandırılır, deyip geçtiler. Biraz 11 Eylül'ün etkisi oldu. Ne zaman Şangay İşbirliği Örgütü kendini gösterebildi? 2005 yılında Astana zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde üstleri derhal kapat dediği an Orta Asya'da hem Afganistan'dan asker çekti hem de bizim üyelerimizin topraklarından askerlerini çekti. O gün Şangay İşbirliği Örgütü uluslararası sisteme girdi. Bakın aradan ne kadar geçmiş, 2001-2005, 4 yıl. Yani şimdi daha aylarla hesapladığımız Türk Devletleri Teşkilatı'na efendim bu niye yapmadı diye. Ya bir kere Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği, dayanışma, her alanda ekonomi, kültür işbirliği ama askeri boyutu yok. Yani bir askeri park değil, savunma merkezi değil. Öbür tarafta Kazakistan içinde bulunduğu bir yapı var. Kolektif güvenlik yapısı adı üzerinde. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi zaten onu o hakkı veriyor ve başvuruyor. Şimdi burada o zaman şunu yapmak lazım. Demek ki bir de ortak silahlı kuvvetlerimiz olacak veya bir savunma anlaşmamız olacak. Türk Devletleri Teşkilatı. Zaten bu tip örgütler biliyorsunuz karşılaştıkları sorunlar ve krizleri krizlerle yüzleşe büyür ve olgunlaşır. Ben bundan sonraki süreçte daha böyle hızlı bir müdahale veya zaten gereken desteği verdi, verecek. Hepsi aynı bölgenin ülkeleri ve Türk devletleri içerisinde olan devletler zaten kolektif güvenlik anlaşma örgütünün içinde de varlar.
Evet, yani ayrıca bir şey olunca yani ırk temelli bir bakış açısı mı olacak o
yani
zaman?
Şu var ama şu var mesela yarın ekonomik olabilir efendim dayanışma istişare uluslararası camiada daha büyük destek bağlamında olabilir. Ya bu yönde zaten destek vereceğini Türk Devletleri Teşkilatı açıkladı. Bence esas biraz daha işin ötesinde yeniden Asya stratejimiz biraz burada bir sarsıntıya uğradı. Çünkü Türkistan önemli. Orta Asya bizim tam bu yeniden Asya stratejisinde Türk Asya politikasının göbeğiydi, merkeziydi yani Orta Asya.
Evet.
Onun için Türk Devletleri Teşkilatı ve öteki projeler bu minvalde yürüyordu. Ve Kazakistan çok önemli bir sütundu. Şimdi bu iş Kazakistan'da olunca aslında bütün kafa karışıklığı, şok, sürpriz her şey buradan ortaya çıktı. Yani biliyorsunuz okuyorsunuz, görüyorsunuz, hep okuyoruz. Herkesin kafası karışık bizim de. Yani yorumlar var, inanılmaz yorumlar var.
Evet, evet.
Yorumlar var ama bunun nedenlerinden bir tanesi de herkesin şaşırmış olması. Yani Kazakistan'da hiç beklemiyordu kimse. Biz de.
Evet, en son yer herkesin değerlendirmesi o oluyor.
Evet.
Evet, peki. Kusura bakmayın süremi doldurdum. Aşmaktayım süremi de aynı zamanda ama sizinle muhabbet tatlı oluyor. Asya jeopolitiği en ilginç konulardan bir tanesi. Tekrardan konuşacağız ama biraz bakalım bu olaylar nereye evrilecek. Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Hem ABD'nin Rusya ile başladığı güvenlik garantileri görüşmeleri hem hemen öncesinde Kazakistan'da böyle bir hareketlenmenin yaşanmasını. Evet, Eksen'den bugünlük bu kadar. Scorpions'tan Maybe I, Maybe You ile veda edelim. Bugün size yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Change to the world. reaching out for us all. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you, maybe I, maybe you.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.